Ayrım 10. Erkekler nasıl düşünür? Edwin Mandel. Sayfa 100. Ne gereğinden çok saldırgan olun, ne de gereğinden çok pasif. Sizi hiç çok pasif olmakla eleştirdiler mi? Peki ya çok saldırgan olmakla? Her ikisiyle de nasıl davranırsanız davranın, eleştirildiğinizi ve asla kazanamayacağınızı düşündüğünüz oldu mu? Ne yazık ki haklı olabilirsiniz. Erkekler sizin çok pasif olduğunuzu düşünüyorlarsa kaybedersiniz. Fakat saldırgan davrandığınız zaman da aynı şekilde kaybedebilirsiniz. Bazı erkeklere göre bir kadının herhangi bir saldırgan davranışı aşırıdır. Makul ölçüde saldırgan davranan bir kadın bile kadınların kavga etmelerini, dişli olmalarına hiç de alışkın olmayan erkeklere ters gelebilir. Hepimiz hiç de uygunsuz bir biçimde davranmayan kadınlara erkeklerin saldırgan, mantıksız, hatta fahişe gibi etiketler yakıştırdıklarına tanık olmuşuzdur. Fakat bu durum çok önemli bir sorunu maskelemektedir. Bazı kadınlar dövüşme konusunda o kadar deneyimsizdir ki maruz kaldıkları eleştiriler hiç de haksız değildir. Aşırı şekilde pasif ya da saldırgan davrandığınız için eleştiriliyorsanız, güvendiğiniz ve saygı duyduğunuz bir kadından aldığınız eleştiriyi değerlendirmesi konusunda size yardım etmesini isteyin. Bu konuda en iyi bilgiyi size gerçekçi ve nesnel düşünen bir kadın verecektir. Pek çok kadın için sorun, genellikle gereğinden fazla saldırgan olmak değil, gereğinden fazla pasif olmaktır. Pasifliğinizi yenme konusunda daha fazla bilgi için bakınız 12. bölüm. Pasif eğilimlerinizin hepsinden kurtulmanız gerekir. Benim kendi pasif eğilimlerimden kurtulmam oldukça zor oldu. Fakat artık gerektiği zaman saldırgan davranmaktan hiç rahatsız olmuyorum. Pratik yapmak işi çok kolaylaştırıyor. Pasifliği tanımak çok zor değildir. Ama aşırıya kaçan saldırganlığı nasıl tanıyacaksınız? Bazı kadınlar saldırganlığın her türüne karşı o kadar yabancıdırlar ki bu konuda da aşırıya kaçarlar. Pasiflikten kurtulmak için gösterdikleri en ufak bir çabada bile yumuşaklıklarını tümüyle yitirirler. Saldırganlıkta aşırıya kaçmak yeterince saldırgan olmaktan çok daha kolaydır. Her konuda saldırganlığın en uygun dozu bir işin üstesinden gelmeniz için gereken en az dozdur. İş yaşamınızdaki bir kavganın ölümüne bir kavga olması gerekmez. Düşmanlarınızın bir sonraki gün çalışmaları, oyunu sürdürmeleri, hatta yeniden kavga edebilmeleri için hayatta kalmaları gerekir. Düşmanınızın zayıf noktasını bulun ve üstüne gidin. Tekne kullanmayı öğrenmek isteyince tekne yarışları konusunda bir kursa gittim. Bu kursta yarışların kurallarını ve tekniklerini öğreneceğimi umuyordum. Yazılı olmayan kurallar hakkında da bir şeyler öğreneceğimi hiç bilmiyordum. Bir tekne yarışı başlamadan önce tekneler başlama çizgisinin etrafında dönmeye başlar ve başlama çizgisinde iyi bir yer kapmaya çalışırlar. Çok dar bir alana bir sürü teknenin sığması mümkün olmadığından başlama noktası ile ilgili kurallar da çok katıdır. Bazı manevraların cezası o kadar büyüktür ki bu tür bir ceza alan teknenin kazanması mümkün değildir. Yarış stratejilerinden biri rakiplerinizi bu manevralardan birini yapmaya zorlamaktır. Bir başka teknede yarışan sınıf arkadaşlarımdan biri böyle bir manevra yapmam için beni zorlamaya başladı. Arkadaşım dediğim bir insanın böyle bir şey yapması beni çileden çıkartmıştı. Yarışlarda acemi olduğumu biliyordu. Yarıştan sonra kendisiyle konuştuğumda yüzüme sanki farklı bir dilde konuşuyormuşum gibi garip garip baktı. Kendisine neden öfkelendiğimi bir türlü anlayamamıştı. Yüzüme saf saf bakarak sadece ama yarışıyorduk dedi. Benim deneyimsizliğimden yararlanması da oyunun bir parçasıydı. Kadınlar genellikle bir başkasının zayıf noktasından yararlanmaya kalkışmazlar. Ya da bu tür bir davranışa maruz kaldıklarında benim gibi sinirlenirler. Bu tepkilerin her ikisi de etkin değildir. Karşınızdaki insanın zayıf noktasından yararlanmanın bedeli savaşı kaybetmek olabilir. Eğer bir yarışma söz konusu ise kurallar çerçevesinde kazanmanızı sağlayacak her şey mübahtır. Rakibinizin zayıf noktası kazanmaya giden en kansız ve en hızlı yoldur. Hedefinizi elbette zalimce davranarak kazanmak değildir. Ama kibar davranmak bir seçenek değildir. Eğer zayıf bir noktadan yararlanmak en hızlı, en hakça ve en temiz yolsa hiç durmayın. Ne zaman duracağınızı bilin. Oyun bitmeden önce öyle bir an gelir ki her şeyin bittiğini anlarsınız. Politikacıların son oy sayılana kadar beklemediklerini unutmayın. Kazananın kim olduğunu ortaya çıktığı zaman kaybeden teslim olur. Kazanamayacağınızı anladığınız zaman savaşmaktan vazgeçmeniz beklenir. Daha sonra da hiç öfkelenmeden, bahaneler bulmaya çalışmadan ve gözyaşı dökmeden yenilgiyi zarif bir biçimde kabullenmeniz gerekir. Her şeyin bittiğini nereden anlarsınız? Kazanamayacağınızı anladığınız zaman her şeyin bittiği anlaşılır. Ne zaman teslim olacağınızı tahmin etme konusunda yeteneklerinize güvenmelisiniz. Bunun için hedeflerinizi çok iyi bilmeniz gerekir. Hedeflerinizin neler olduğunu bildiğiniz zaman kaybetmenizin kaçınılmaz olduğunu anlamanız çok kolaydır. Kazanmanın bedelinin çok ağır olduğuna karar verdiğiniz zaman iş bitmiştir. Bir strateji olarak daha büyük kazançlar sağlayabilmek amacıyla daha ufak kazançlarınızdan vazgeçmeniz gerekir. Hedefinizin tek tek her konuda başarılı olmak değil, genelde başarılı olmak olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ne zaman duracağınızı nereden bileceksiniz? Hedefinize ulaştığınız zaman durun. Bir tartışmayı kazandığınız zaman, rakibinizi yok ettiğiniz zaman değil. Kazanamayacağınızı anladığınız zaman durun. Kayıplarınızı görmezlikten gelmek mantıklı gelmeye başladığı zaman durun. Yetki sahibi birisi durmanızı söylediği zaman durun. Savaşı kazanmak için bu cephedeki çarpışmayı kaybetmenin taktik olarak avantajınıza olduğunuzu anladığınız zaman durun. Bırakın rakibiniz durumunu kurtarsın. Erkeklerin kavga ederken birbirlerine karşı ne kadar sevecen olduklarına hep şaşırmışımdır. Birbirlerine mümkün olduğunca az zarar vererek kazanmaya çalışırlar. Birbirlerinin egolarını korumaya çalışırlar. Hedeflerine ulaşır ulaşmaz rakiplerinin kendiliğinden vazgeçiyormuş gibi bir görüntü vermesine izin verirler. Kavga ederken rakibinizin durumunu kurtarmasına izin vermek çok iyi bir yöntemdir. Rakibinizin durumunu kurtarmasına izin vererek kaybedene kavgadan çekilme ve kazanmış gibi görünme ya da daha sonra yenilip kaybeden gibi görünme arasında bir seçim yapma şansı verirsiniz. Bu da aranızdaki savaşın süresini kısaltır. İlerideki bir kavgada durum tersine dönerse rakibinizin de size aynı şekilde davranma olasılığını arttırırsınız. Yaptığınıza karşılık olarak siz de ondan bir iyilik bekleme hakkını kazanırsınız. Öfkenin dozu azalır, bu da kavgadan sonra rakibinizle tekrar dost olmanızı kolaylaştırır. Karşınızdaki kişiye bir şans tanıyacak kadar büyük bir insan olduğunuzu kanıtlarsınız. Kazandığınız zaman mütevazi, kaybettiğiniz zaman ise olgun davranın. İş yaşamını bir oyun olarak kabul ettiğiniz zaman, kazandığınız ve kaybettiğiniz zaman bir üslubunuzun olması iyidir. Oyunun sonucu ne olursa olsun, yarın nasıl olsa bir başka oyun oynamanız gerekecektir. Siz kazandığınız ya da kaybettiğiniz zaman rakibinizin duyguları onun ileride size karşı davranışlarını belirleyecektir. Onun mümkün olduğunca olumlu duygular içinde olması sizin avantajınızadır. O her ne kadar bu oyunda rakibiniz idiyse de bir sonraki oyunda müttefikiniz olabilir. Hedefiniz sadece kazanmak değil, aynı zamanda rakiplerinizin ve takım arkadaşlarınızın sizinle tekrar oynamayı istemelerine mümkün kılmaktır. Eğer kaybederseniz somurtmayın, yakınmayın ve düşmanca bir tavır takınmayın. Sakın ağlamayın. Gözyaşı kadınlar tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ama erkekler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir. Ne kadar ters değil mi? Bir erkek ağladığı zaman hem güçlü hem de duyarlı olduğu için puan toplar. Bir kadın ağladığı zaman ise zayıf olmakla nitelendirilir. Savaş sona erdikten sonra kinci davranıp olayı uzatmayın. Unutmayın, savaş bitti mi bitti demektir. Rakibinizin yeteneklerini takdir edin ve aranıza bir mesafe koyun. Kaybettiğiniz zaman rakibinizi kutlamayı da unutmayın. Kazandığınız zaman mütevazi davranmak, kaybettiğiniz zaman olgun davranmak kadar önemlidir. Dikkatleri başarınıza çekmeyi bilin. Ama kendinizi göstermekle gereksiz yere övülmek arasındaki ince çizgiyi aşmayın. Kazandığınız zaman mütevazi davrandığınızı en iyi herkesin kazandığını bilmesini ve rakibinizin durumunu kurtarmasını sağlayarak gösterirsiniz. Birisi size karşı iyi bir savaş verdiği zaman onun bu konudaki başarılarını kabul edin ve onu övün. İyi bir oyun oynandığının farkında olduğunu bilmesini sağlayın. İster kazanın ister kaybedin. Rakibinize sizinle oynadığı için teşekkür etmeyi unutmayın. Ona rövanşa her zaman hazır olduğunuzu söyleyin. Kazandığınız zaferin tadına varın ve kaybettiğiniz oyunlardan gereken dersi alın. Unutmayın ki yarın yine kazanmak ya da kaybetmek için bir başka fırsat çıkacaktır karşınıza. Özet. 6. kural. Kavga etmek oyunun parçasıdır. 1. Kavga ederken hakça davranın. 2. Ne gereğinden çok saldırgan olun ne de gereğinden çok pasif. 3. Düşmanınızın zayıf noktasını bilin ve üstüne gidin. 4. Ne zaman duracağınızı bilin. 5. Bırakın rakibiniz durumu kurtarsın. 10. bölüm. 7. kural. Siz de takımın bir parçasısınız. Kadınlardan iyi takım arkadaşı olmaz. Görüşme yaptığım erkekler bu konuda hep yakındılar ve ne yazık ki onlarla aynı fikri paylaşmak zorundayım. İlk bakışta bu görüş şaşkınlık uyandırabilir. İşbirliği yapma ve omuz omuza çalışma konularında kadınlar erkeklerden çok daha iyidirler. Öyleyse kadınlardan neden iyi takım arkadaşı olmaz? Takım çalışması da bir tür işbirliği değil midir? Takım çalışması işbirliğinden öte bir şeydir. Takım arkadaşlığı ciddi bir ilişki gerektirir. Takım çalışmasının kendi kuralları vardır. Takımı nasıl oluşturacağınızın, kimlerin takımınızda oynayacağının, hangi takımda olduğunuzu nasıl belirleyeceğinizin ve takım arkadaşlarınıza nasıl davranmanız gerektiğinin yazılı olmayan bir takım kuralları vardır. Kız çocuklarının takım oyunları konusunda pek fazla deneyimleri yoktur. Ve kızlar yazılı olmayan bu tür kurallara pek karışmazlar. Erkek çocukları gruplar ve takımlar halinde oyun oynarken, kız çocukları genellikle ikişer ikişer oyun oynarlar. Kız çocukları işbirliğini öğrenirler ama takım oyunlarından haberleri yoktur. İş yaşamındaki takım çalışmalarında iyi bir oyuncu olmak için bir takıma ait olmanın bir erkek için ne anlama geldiğini anlamanız gerekir. Takımlar, erkek çocuklarının kimlik kazanmalarında en önemli kaynaktır. Takım oyunları oynamak, erkek çocuklarının birbiriyle en yakın oldukları durumlardır. Erkekler için ait oldukları takım, en az aileleri ya da ülkeleri kadar önemlidir. Erişkinlik öncesi kurulan gizli kulüpler ve ergenlik döneminde kurulan çeteler, bu olgunun en güzel örnekleridir. Kadınlara bir takım ait olma fikri fazla yapay gelebilir. Ama bu fikir erkekler için çok önemlidir. Kadınlar başkalarıyla ilişki kurarken ortak yönlere ve ortak duygulara önem verirler. Sözcüklerle dile getirilmese de bu duygusal değerlerin paylaşılması kadınlar için en önemli noktadır. Erkekler sözcüklerle ifade edilmeyen benzerlikleri anlama konusunda yeterli olmadıkları için takımların giyindiği formalar gibi daha net ve belirgin işaretler ararlar. Kız ve erkek çocukları birbirinden çok farklı biçimlerde ilişki kurarlar. Kızlar ilişki kurarken duygularını paylaşıp paylaşamadıklarına dikkat ederler. Birbirlerine sırlarını paylaşarak yaklaşırlar. Erkek çocukları ise ilişki kurarken deneyimlerini paylaşırlar. Aynı hedefler için çarpışarak birbiriyle yakınlık kurarlar. Ve onlara hedeflerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacak en iyi ortam takım arkadaşlığıdır. Takımlar forma giyerler. Bir kuyumcu mağazasının sahibi olan Audrey bana şunları anlattı. Bir gün arkadaşımla bir restoranda öğle yemeği yerken restorandaki müşterilerden bir adamın pantolon askısı çok hoşuma gitti ve arkadaşıma gösterdim. Tam o sırada pantolon askısı takmış bir adam daha gördüm. Sonra bir tane daha. Arkadaşım o sırada bana borsadan sadece bir sokak uzakta olduğumuzu anımsattı. Philadelphia'da borsada çalışanların forması renkli pantolon askıları takmakmış. Amerikan ordusundan tutun da en küçük mahalle takımlarına kadar her takımın bir forması vardır. Her spor dalının kendine özgü bir forması vardır. Bir futbolcuyu hokey oyuncusundan ayırmak böyle mümkün olur. Üstelik takımların özel formalarından hangi futbolcunun hangi takımdan olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Formalar, apoletler ve rozetlerle şık bir gece giysisi kadar süslü olabilecekleri gibi bir mendil kadar sade de olabilirler. Formalar sayesinde dostunuzu düşmanınızdan ayırt edebilirsiniz. Forma giyme geleneği savaş alanları ve spor sahalarında iş yerine taşınmıştır. Formalar iş yerlerinde o kadar basma kalıp değildir. Ama yine de kolaylıkla tanınabilirler. Her mesleğin kendine özgü bir forması vardır. Ve her kuruluşun bu genel forma tarzının içinde kendine özgü türleri bulunur. Bankacılar oldukça tutucu takım elbiseleri giymeye yeğlerler. Ama bazı bankaların özel bir gömlek rengi gibi özel bir seçimi de olabilir. Avukatlar koyu renk takımlar giyerler. Ama bazı özel şirketlerde çalışan avukatlar Avrupalı tasarımcıların takımlarını, bazıları da Brock Bader marka takımları yeğlerler. Büyük bir şirketin belli bir bölümünde çalışanlar özel bir renk kravat takmayı yeğleyebilirler. Forma giymek bir takımın üyesi olan kadınlar için sorun oluşturmaktadır. Çünkü geleneksel formalar hep erkekler içindir. Borsada çalışan bir kadın, iki renkli bir gömlek ve pantolon askısıyla çok aptalca bir görüntü sergileyecektir. Fakat eğer takımınızın formasının bir çeşitlemesini giymezseniz, erkek meslektaşlarınız sizi takımın bir parçası olarak görmeyebilirler. Giyim konusundaki bu tür bir zorunluluk, bir kadının moda anlayışını ve yaratıcılığını elinden alacaktır. Ancak bu sadece kadınların sorunu değildir. Yönetim konusunda çok başarılı bir danışman olan Saul bana bu konuda şunları söyledi. Kadınlar İşe ne giyecekleri konusunda yakınırlar ve erkeklerin bu konuda hiçbir sıkıntılarının olmadığını düşünürler. Oysa ben de her gün farklı şeyler giymek zorundayım. Üstümdeki benim, bankalarla iş yaparken giydiğim takımım. Nasıl göründüğüme bir bakın. Saul'un üstünde koyu renk bir Brock Brothers marka takım ve beyaz gömlek. Ertesi hafta tekrar buluştuğumuzda üzerinde çok özel bir tasarım olan pahalı ve klasik bir takım vardı. Bir reklam şirketindeki toplantıdan geliyordu. Şunları dile getirdi. Müşterilerim benim nasıl giyindiğim konusunda çok önem vermezler. İşte önemli olan bu. Benim yanımda çok rahat davranırlar. Eğer bankadakilerle görüşmeye gittiğimde üstümde bu takım olsaydı, bana olan güvenlerini tamamen yitirirdim. Ayrıca farklı olmamı sağlayan sadece giysilerim değil, ayrıntılar. Ayrıntılara da çok önem vermem gerekir. Saul'un verdiği öğütler gerçekten de çok önemli. Ait olduğunuz takımın üyelerinin sizi takım bir üyesi olarak kabul etmeleri için bir giyim tarzı oluşturabilmeniz çok önemlidir. Bu size zor gelebilir ama olanaksız değildir. Saul'un ayrıntılar konusundaki öğütleri çok önemli. Bazen elinizde herhangi bir çanta taşımak yerine bir iş çantası taşımak her şeyi değiştirebilir. Eğer takımınızın bir üyesi gibi bir görüntü sağlamayı başarabilirseniz, meslektaşınız nedenini açıklayamasalar da yanınızdaki kendilerini daha rahat hissedecek ve sizinle daha uyumlu bir şekilde çalışacaklardır. Kurumlarda çalışan psikologlar, giyim tarzının kadınların kariyerini nasıl etkilediği üzerinde bir çalışma yapmışlar. Deneyi yapanlar gönüllü deneklere kadınların yeterliliklerini değerlendirmelerini istemişler. Deneklerin hepsine aynı kadınların resimlerini göstermişler ama resimlerdeki kadınların giysileri farklıymış. Kadınların üzerinde 3 değişik tip giysi varmış. Giysilerden biri çok sıradan ve çirkin, bir diğeri şık ve klasik, sonuncusu ise modaya uygun ve vücut hatlarını ortaya çıkaran bir giysiymiş. Deneklerden resimlerdeki kadınların yaptıkları işlerin örneklerine göre yeterliliklerini değerlendirmelerini istemişler. Aynı deneklerin aynı örnekleri görmelerine karşın değerlendirmelerini kadınların üstündeki giysilere göre yapmışlar. Kadınların üstündeki giysi şık ve klasik olduğunda denekler bu kadınlara en yüksek puanı vermişler. Modaya uygun giyinen kadınlar ikinci, sıradan giysi giyen kadınlar ise sonuncu gelmişler. Meslektaşlarınızın kendilerini rahat hissetmelerinin ne kadar önemli olduğuna siz karar verin. Sanırım iyi ve iş yerinize uygun giyinmek her sıkıntıya değer ama yine de karar sizin. Bazı kadınlar yaşamları boyunca erkekleri hoşnut etmek için giyindiklerini ama artık böyle bir şey yapmaya niyetleri olmadığını söylediler bana. Sanırım bu kadınlar bu konunun öneminin pek farkında değiller. Bir forma giymek erkekleri hoşnut etmek için yüksek ökçeli ayakkabı giymekten çok farklı bir şey. Erkekler kendilerini tanımlamak için forma giyerler. Aynı şeyi neden kadınlardan istemesinler? Forma giymek onlara takım arkadaşı olduğunuzun ifadesidir. Boyun eğdiğinizin değil. Eğer üyesi olduğunuz takımda takımınızın tarafından kabul edilmiş bir kadın meslektaşınız varsa onun giyim tarzına bir dikkat edin. Onun giyim tarzından esinlenebilirsiniz. Ayrıca Saul'un ayrıntılar hakkındaki sözlerini de unutmayın. Değişik giyim tarzları deneyip erkeklerin tutumunu gözlemleyebilirsiniz. Büyük olasılıkla farklı giyimlerinize farklı tepkileri olacaktır. Kesin olarak şu ya da bu forma uygundur demek olanak dışıdır. Üstelik bireyselliğinizi ya da bağımsızlığınızı yitirmenizi önermiyorum. Ancak giyiminizin başarınızı etkileyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Hem kendi zevkinize hem de takımınızın formasına uygun bir şeyler bulacağınızdan eminim. Takım arkadaşları birbirlerine yardım ederler. Bilgisayar programcısı olan Belin de bu kuralı tesadüfen öğrenmiş. Charles'tan hiçbir zaman hoşlanmadım. Çok havalı ve burnu büyüktür. Bu yüzden de elinde ertesi güne yetiştirmesi gereken bir projeyle debelendiğimi gördüğüm zaman ilk tepkim hemen ortadan yok olmak oldu. Fakat benim yumuşak bir tarafım vardır. Neyse, o gece geç vakitlere kadar ona yardım ettim ama bir yandan da kendime böyle bir şey yaptığım için kızdım durdum. O cuma günü aynı ofiste çalıştığım erkekler bana kendileriyle birlikte bira içmeye gitmemi teklif ettiler. O günden beri de hepsinin bana karşı davranışları değişti. Savaş filmlerinde askerler yaralı arkadaşlarının sırtlarında taşırlar. Spor konulu filmlerde ise en iyi oyuncu kendi evlilik yıl dönümünü atlar ama zor durumdaki bir arkadaşına yardıma gider. Bunlar çok güçlü kültürel imgelerdir. Takım arkadaşları fedakarlıklardan öte bir anlayışla birbirlerine yardım ederler. Erkek çocukları bir takımın en zayıf oyuncusu kadar güçlü bir takım olacağını çok erken yaşlarda öğrenirler. Bir takımdaki bireylerin bireysel becerilerini geliştirmeleri takımlarının yararınadır. Eğer oyunda hedeflenen kazanmaksa, o zaman hiç hoşlanmadığınız insanlara bile yardım etmek, hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olur. Erkek çocukları oyun oynadığınız birinden hoşlanmak zorunda olmadığınızı erken yaşlarda öğrenirler. Birine yardım etmek için ondan hoşlanmak zorunda değilsinizdir. Ona yardım etmenizin nedeni takımınızın kazanmasını istemenizdir. Hoşlanmadığınız birine yardım etmeniz istendiğinde bunun sadece sizin başınıza geldiğini sanmayın. Bu durum hoşunuza gitmeyebilir ama pek fazla bir seçeneğiniz yoktur. Eğer böyle bir durumda yardım etmeyi reddederseniz kötü bir takım arkadaşı damgası yersiniz. Yardım edeceğiniz kişinin işini halletmesi sizin yararınızadır. Eğer gerçekten de ona yardım etme konusunda hiç istekli değilseniz, hiç değilse denemenize karşı bunu başaramamış gibi davranın. Erkeklerin yardım isteme konusunda ne kadar isteksiz olduklarını bilirsiniz. Yardım etme konusunda da durumları pek farklı değildir. Belinda meslektaşlarının saygısını sadece Charles'a yardım ederek değil, ona yardım ediş biçimiyle de kazandı. Hiçbir şey söylemeden onun yanına oturdu ve çalışmaya başladı. Erkekler durumlarının kurtarma konusunda birbirlerine yardım ederler. Charles kimseden yardım istemedi ama durum gözlerden kaçmadı. Bir erkek bir başka erkeği onun zorlu bir çalışma içinde olduğunu ve tüm uğraşına karşın hiçbir şey yapamadığını görünce yardım ederse daima takdir edileceğini bilir. Bu durumda bir erkek diğerine yardıma gereksinim olup olmadığını sormaz. Yanına oturur ve çalışmaya başlar. Aynı Belinda'nın yaptığı gibi. Takım arkadaşlarına yardım etmek de oyunun bir parçasıdır ve daima avantajınızda bir durumdur. Bazı erkekler kadınlara yardım etmekten hoşlanmazlar. Dolayısıyla bazı erkekler size yardım etmeye yanaşmayacaklardır. Fakat aynı erkekler bir takım arkadaşlarına yardım etmek isterler. Bazı erkekler kadınların performanslarının çok yüksek olmasını isterler. Bazıları da kadınların kendilerine yük olmamasını. Her iki durumda da bu tür erkekler bazen zoraki de olsa kadınlara yardım etme konusunda istekli olabilirler. Siz de takım arkadaşlarınıza karşı aynı şekilde yardımsever olmaya çalışın. Takımınıza daima sadakat gösterin. Bir avukat olan Pete, bir duruşma sırasında başına gelen ve çok utanmasına neden olan bir olayı anlattı. Şirketim ve ben, benim yokluğum sırasında ortaklarımdan birinin yaptığı bir hata nedeniyle yaylım ateşine tutuluyorduk. Yetersiz olduğum gibi bir izlenim vermekten hiç hoşlanmam ve ortağımın durumu berbat ettiğini kabul ederek kendimi savunmak istedim. Fakat ortağımı kötülememin hiç de hoş bir şey olmadığını biliyordum. Eğer ortağımı suçlayarak kendimi savunsaydım saygınlığımı yitirirdim. Çünkü herkes bana kalleş derdi. Öyküsünü dinledikten sonra Pete'e arkadaşın hatasını görmezlikten gelip gelmediğini sordum. Hayır dedi. Onu yalnız yakaladım ve canına okudum. Aynı hatayı bir daha yapamaz. Ama mahkemedeki herkesin ve şirketimin önünde güçlü bir beraberlik sergiledik. Takım arkadaşlarınızdan birisi bir hata yaptığı zaman takımınıza ya da takım arkadaşlarınıza güvenmeniz zordur. Ama bunun önemini hiçbir zaman küçümsemeyin. Bir takım arkadaşına karşı gösterilen sadakatsizlik erkekler için vatan hainliğiyle de eşdeğerdir. Kadınlar her bireyi kendi erdemleriyle değerlendirme eğilimini gösterirler. Ama erkekler takım arkadaşlarından herhangi birine yapılan bir hakareti takımlarına yapılmış gibi kabullenirler. Bir takım arkadaşınızı savunmakta zorlanırsınız. Başkalarının önünde en azından tarafsız davranabilirsiniz. Sorununuzu takım arkadaşınızla yalnız kaldığınızda halledersiniz. Değerlerinizden ödün vermeyin ama takımınızın bütünlüğünü bozmamak için elinizden geleni yapın. Takımınızın çıkarları kendi çıkarlarınızdan daima önde gelir. Manuel muhasebe şirketinin ortaklarından biri için şöyle bir övgüde bulundu. Fredrick'e gerçekten de saygı duyuyorum. Bu sunuyu hazırlayabilmek için ailesiyle birlikte yapacağı tatili iptal etti. Çalıştığınız takıma öncelik tanımak çok eski ve değerli bir gelenektir. Bütünü oluşturan parçalardan daima daha önemlidir. Vatanı için canını veren bir insana saygı duyarız. Oyunu kazanmak için oyundan çıkmayı kabullenip kendisinden daha iyi oynayan bir oyuncunun geçmesine olanak tanıyan bir oyuncuyu takdir ederiz. Bu gelenek hala bir ideal olarak kabul görmektedir. Kendi çıkarlarınızı ya da ailenizin çıkarlarını takımınızın çıkarlarının önüne aldığınız durumlar olabilir. Bu durum özellikle de çocuklarınız varsa olasıdır. Bazı şirketler çalışanlarının yaşamlarını dengeleyebildikleri takdirde daha üretken olduklarını kabul etmektedir. Ancak Size çocuklarınızı göz ardı etmenizi hiçbir zaman öğütlemem. Fakat böylesi bir kültürü göz ardı ederseniz hiçbir yere varamazsınız. Manuel'inki gibi. Kültürel değerleri evinden önde gelen bir şirkette çalışmak isterseniz, hiç değilse iş yeriniz ve her şeyden önce gelirmiş gibi bir izlenim vermeye çalışın. Ya da çalışmak için kendinize değerleri daha makul bir yer seçin. Elinizden gelen her şeyi yapın ya da öyle bir izlenim verin. Bir sigorta şirketinin yöneticisi olan Dine, şirketine kendisini adamakla nam salmıştır. Dine bu konudaki sırlarını benimle paylaştı. Her sabah 7'de işe gelirim. O saatte her yer çok sakindir ve o zamanı günümü planlayarak geçiririm. Müşterilerimi her zaman çok etkilerim. Çünkü sabahın erken saatlerinde paltom askıda asılıdır ve tüm dosyalarım çoktan masama yayılmıştır. Yalnız kimsenin farkına varamadığı bir şey vardır. Saat 8'de paltom askıda asılıyken ben üst kattaki jimnastik salonunda jimnastik yapıyor olurum. Yaptığımız her işte elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışsaydık hepimiz çok daha sağlıklı ve mutlu olurduk. Bu yaşamdan doyum alabilmenin reçetesidir. Oysa yaşam o kadar basit değildir. Maalesef çok karmaşık sorumluluklarımız bu tür bir yaşamı başarabilmemize olanaksız kılmaktadır. İşinize kendinizi adamanızın anlamı dostlarınıza, ailenize, sosyal yaşamınıza ya da hobilerinize zaman ayıramamanızdır. Özel yaşamınızdan vazgeçmek ve kısıtlamak hem duygusal hem de fiziksel sağlığımıza zarar verir. Ancak erkeklerin bu konudaki değerleri işlerini daima ön plana almaktır. İş yaşamınızda ne kadar etkin olursanız olun, eğer erkekler enerjinizin tümünü işinize harcamadığınıza inanırlarsa size yeterince saygı duymayacaklardır. Günümüzde hem kadınlar hem de erkekler yaşamlarımızın dengelenmemiz gerektiğinin bilincindedirler. Hepimiz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Geleneksel olarak erkekler ev yaşamlarını tümüyle kadınlara bırakmışlardır ve tamamen işlerine konsantre olabilmektedirler. Bazı şirketler dengeli bir yaşam fikrini desteklediklerini ifade ediyorlarsa da bu sözde kalmakta ve kendinizi işinize adamanız gerektiği gibi bir değer hala geçerliliğini korumaktadır. Görüntünüz konusunda da elinizden geleni yapmanız gerektiği gibi bir başka kural vardır. Dine hem kazandığı ünü hem de gereksinim duyduğu fiziksel egzersizleri sürdürebilmenin yolunu bulmuş. Şirketinizde kendilerini iş yerine adayanlara bir göz atın. Bazıları gerçekten de kişisel yaşamlarının takımlarının çıkarlarını adamışlardır. Ama bazıları da geç saatlere kadar iş yerinde kalmakta ve bu süreyi faturalarını ödemek gibi kişisel işlerini yaparak geçirmektedirler. Erkeklerin ahlaki değerlerini çok derinden etkileyen işini kendine adamak fikri de oyunun bir parçasıdır. Eğer farklı sorumluluklarınızın ya da ilgi alanlarınızın önde geldiği gibi bir izlenim verirseniz kendinize çok büyük zarar verirsiniz. Yaşamınızın diğer alanlarını ihmal etmeniz gerekmez ama bu konuda biraz suskun davranmanın yararı olur. İşinizi her şeyden önde tutmanız gerekli değildir ama kendini tamamen işine adamış bir takım arkadaşı izlenim vermeniz koşuldur. Özet 7. kural. Siz de takımın bir parçasısınız. 1. Takımlar forma giyerler. 2. Takımın arkadaşları birbirine yardım ederler. 3. Takımınızda daima sadakat gösterin. 4. Takımınızdan çıkarları kişisel çıkarlarınızı daima önde gelir. 5. Elinizden gelen her şeyi yapın ya da öyle bir izlenim verin. 10. ayrımın sonu sayfa 114.